Bugün 15 Şubat 2010. Neyi? Melekleri mi kastediyor? Öyle diyorlar. Şimdi insandan başka ruhsal varlıklar. Şeye bakalım, yöntem üzerine. Burada baş tarafta ilk 7 paragrafta, 8 paragrafta Kant'la ilgili şeyler var. Yani onu biraz tarihsel orası. Şimdi doğrudan da şeye girelim, yöntem konusuna girelim. Yani yöntem araç. Neyin aracı? Bilmenin aracı. Bilme nedir? Öznenin nesneyi nesneyle girdiği kavramsal ilişki. Böyle diyebiliriz. Ya da öznedeki bilmenin şeyini, tanımına yaklaşmaya çalışırsak, benim kafamdaki, bilincimdeki düşüncelerin nesnellikle bağdaşmaları diyebiliriz. Yani
biraz kısabilir miyim?
Kısarız. Eğer benim düşüncelerim, yani bilincim nesnellikle bağdaşmıyorsa, o zaman o bilince bilgi denmez. Bilince bilgi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bilince duygu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Duyum, tasarım, istenç diyebiliriz. Çünkü bunların hepsi bilinçte ya. Bilinç, tenin görüngü bilimi, bilincin bilincin biçimlerinin bir çözümlemesi. Tenin görüngü bilimi en alt bilinç biçiminden en yüksek bilinç biçimine kadar onların çözümlemesi ve bilgi, dolayısıyla bilinç ve bilgi arasındaki ilişkiyi de düşünmemiz gerekiyor. Yani bilincin, şöyle diyebiliriz, bilincin, onda bilgi diye düşündüğümüz şeyin kapsandığını düşünelim. O bilincin varlıkla bağdaşması ya da bir olması durumu bilgi durumu. Benim bilincim eğer nesnesiyle birse, o zaman biliyorum diyeceğim. Ve bu nesne ne olabilir? Her şey olabilir. Görgün nesneler olabilir. Yani uzaydaki ve zamandaki nesneler olabilir. Ya da logos, mantıksal nesneler olabilir. Bunlar daha önce konuştuk. Şey değil. Logos'un varlık durumu ya da ontolojik durumu tartışmalı. En azından onu biliyoruz. Yani görgücülük onun varlığını kabul etmiyor. Çünkü onun deneyimden izlenemeyeceğini ya da görgül olarak bilinemeyeceğini kabul ediyor. Yani Hegel'in Aşk ve Bedesi'nin birinci bölümünün konusu mantık denen şey. Bunun varlığı nedir? Doğa ve tin alanlarını biliyoruz. Değil mi? Yani doğa özdeksel şeylerin alanı, genel olarak doğada olan her şey uzay ve zamandaki özdeksel şeyler diyebiliriz. Doğadan ayrı olarak tin alanı var, ya da insan kültürünün alanı var diyebiliriz ve logosun statüsü bu ikisinden de farklı. Şimdi felsefede birinci problem, başlıca problem yine bununla ilgili ve çünkü bilgi denen şey, daha önce konuştuk galiba, yani birçok kez hatta konuştuk, fenomenlerin değil ama fenomenlerin bilgisi olmalı. Kant'ı da buraya bağlayabiliriz. Fenomenler bilgi nesneleri değiller. Buna dikkat edin. Platon'dan geliyor bu. Fenomenler bilgi nesneleri değiller. Çünkü bir bakıma bilinemez demeye benziyor ama fenomenler akıcı oldukları için, Herakleitos'un ırmağının içindekiler ya da akan ırmağının kendisi fenomenlerle aynı şey olduğu için akış içinde olan bir şeyi bilemezsiniz. Şimdi gece diyorsun, biraz sonra bakıyorsun ki şimdi sabah olmuş. Yani şimdi gecedir anlatımı doğruluğunu ya da gerçekliğini yitirdi.
Fenomenlerden bir bilgiye ulaşılabilir. Yani çok sayıdaki fenomeni gözetleyerek ulaşılamaz.
onu çok sayıda fenomeni yineleyerek, gözleyerek oradan genellemeler yapıldığı zaman, yasalar, kurallar türetildiği zaman onlar o fenomenin problemini çözmek için yeterli olmuyorlar. Onu biliyoruz. Yani
mesela milyon tane rüzgar desem.
Evet. Karl Popper yine diyor ki bundan yarın güneşin doğacağı sonucunu çıkaramazsın. Çıkaramazsın diyor. Karl Popper diyor bunu. Yani bu Hegel'in serilerinden birisi biliyorsunuz. Hegel'i sevmeyenlerden birisi. Yani o neden ona itiraz ediyoruz? Niye o Karl Popper'ın düşüncesine? Yani aynı şey. 1000 tane kuğuyu gördüm. 1000 tane kuğu da beyaz çıktı. Ama 1001. kuğunun beyaz olacağından emin olabilir misin?
Şimdiden emin olmak isterim.
Ama aynı şekilde yani yarın güneş doğacak. Doğmayabilir de. Yani bir kara delik oluşuverir şeyde. Doğa yasalarını hiçbir şekilde çiğnemeden güneş yutuluverir ve güneş kalırız.
Ama o birdenbire olur.
Olasılık
yani
değil.
Doğal
tabii birdenbire olmaz. Ama
döngüler var. O doğal döngülerin bozulması lazım. Yani
doğa yasaları çiğnenmiyor. Yani doğa yasaları çiğnenmeden öyle bir olasılık var. Yani şey değil, saçma değil. Yarın güneş doğmayabilir sözü. Fiziksel olarak olanaklı bir mucize ya da bir boş inançtan kaynaklanmıyor Popper'ın şeyi. Yani Popper'ın söylediği şey, deneyime dayanarak şey yapamazsın, bilgi üretemezsin, türetemezsin. Bunu şeyler de biliyorlar, pozitivistler de.
Deneyime dayanarak, yoksa fenomenlere dayanarak.
Fenomen ya da fenomenlere, deneyim, gözlem.
Aynı şeyi kullanıyor.
Evet. Tecrübe. Yani tecrübelerime göre güneş yarın doğacak diyorsun. Gözlemlerime göre ya da
güneş her sabah doğar diyoruz mesela. Evet. Her gün yeniden doğar deyip umut ediyoruz. Peki evet. O zaman da bilimin bütün temelleri sarsan bir şeye doğru gitmiyor mu? Mesela işte biz asitler bazılar işte bilmem turkuaz neydi o kağıt bilmem turnusol kağıdını şeye ve işte kırmızı çıkarsa odur da mavi çıkarsa budur diye bir deney var değil mi? Yani evet. Ayırt eden. Şimdi mesela bunu da mı kabul ettim? Yani fenomen mi kabul edeceğim bunu?
Aynı şeyi söyleyecek Karl. Pozitivistler, Karl Popper derken pozitivizmi kastediyoruz. Ya da pozitivizm metafizi yok etmek için bilginin temellerini deneyime dayandıran bakış açısı. Pozitivizm bu.
Evet.
Pozitivizm söylüyor bunları. Yani ve doğru. Çünkü deneyimden türettiğin yasa değil. Yani o yasa eğer o kural dışına izin vermeyen bir karakterdeyse deneyimden türettiğin şeyler yasa değil, onlar genelleme. Induction deniyor, tüme varım.
Peki Hegel'in bahsettiği sağlık bilgiye nasıl ulaşacağım o zaman?
Şimdi şeyi anladık, ona geleceğiz. Ama deneyim ya görgücülüğü ya da pozitivizmi bunlar birbirlerine akraba şeyler. Dedi ki Kant'ın nihilizme akraba edilmesi Kant'ın sözlerine göre olanaksız ama mantıksal çıkarsamada hiç de ters değil. Görgücülük ya da pozitivizm bunlar da şey. Aynı şekilde bağlı. Yani görgücülük de pozitivizm de bilginin kaynağının görgül olduğunu ya da deneyimsel olduğunu söylüyorlar. Yani gözlem, deneyim, algı, fenomen ne dersen. Önemli olan tekil örneklerden türetmeleri bilgiyi ya da kuralı ya da yasa, evrensel. Yani, tamam, tekillerden. Gözlem ve deneyim her zaman tekil. Ama düşünce evrensel. Yani orada evrensel ve tekilin karşılaştırmasını yapacağız. Daha çok erken ama yine de şey, o kadar olanaksız zor değil. Pozitivizm ya da görgücülük haklı olarak deneyim üzerine dayanan bilginin aslında gerçek olmadığını ya da pekin olmadığını ya da kesin olmadığını söylüyor ve o yüzden olasılıkla yetinmek zorundayız diyor. Bilimin karakteri budur diyorlar. Yani bilim aslında öyle bir şey ki hiçbir zaman tam bir pekinlikle ya da saltık olarak bir şey ileri süremez. Hiçbir şey ileri süremez. Çünkü her şey deneyime, gözleme bağlı ve deneyim ve gözlem ancak deneyimlediğin ve gözlediğin şeyi onu bilebilirsin. Onların dışındakileri bilemezsin. Burada bir zorluk olmaması gerekir. Yani ben 100 tane dik açılı üçgeni ölçerek o Segres'in bağlantısını bulduğun zaman 101. üçgende de aynı şeyi bulacağım. Bu tamam. Ama Pisagoras böyle bir tüme varımla yetinmiyor. Alıyor şeyi, aksiyonlarını ve o aksiyonlara dayanarak onun geometrik tanımlamasını yapıyor. Ussal tanımlamasını ya da ussal doğrulamasını yapıyor. Ondan sonra tamam diyor. Bu bilgi oldu. Bilginin tanımlama ilişkisi böyle. Yani tanımlamadan geçen görüş doksa ya da tasarım tanımlama tarafına aklanıyorsa bilgi oluyor.
Yani şimdi bu konuşmada sanki sadece matematiksel şeyler tanımlanabilirmiş gibi bir şeye gelmeye
ama bak,
başladı.
Matematiksel şeyler görsel olarak doğrulanmıyor. Aksiyonlar görsel değiller.
Kavramsal.
Yani nokta parçası olmayandır dediği zaman ya da çizgi genişliği olmayandır dediği zaman bunlar zaten görsel değil, duysal değil, düşünsel. Geometrinin nesneleri için Platon'dan şey yapıyoruz. Onu kullanıyoruz. Yani Platon geometrinin nesneleri idealarla reel şeyler arasında bir noktaya koyuyor. Hem duysal hem ideal bunlar. Çünkü uzayla bağlantıları var. Ama tanıtlama kavramsal, ussal tanıtlama şey değil. Yani duysal örneklere bakarak yapılan bir tanıtlama değil. Yani bak işte 1000 tane üçgen ölçtüm ya. Hepsinde aynı bağlantı çıkıyor. Bu tanıtlama değil. Bu şey pozitivizmin şeyi, yöntemi. O da biliyor onun tanıtlama olmadığını ve bilgi üretmeyeceğini ya da saltık bir ilke üretmeyeceğini biliyor ve o yöntem, görgü yöntem bu. Pozitivizm çok zor bir şey değil. Sadece yine dedik ya, psikoloji mantığı izliyor. İnsanlar pozitivizmden bir yerde korkuyorlar ve moda da olduğu için modaya karşı, akıntıya karşı yüzmek herkesin harcı değil. O yüzden pek çok akademisyen şey olarak, yani onlar şey yapıyorlar, memurluk görevi yapıyorlar. Yani onların çoğunun umurunda değil gerçeğin ne olduğu. Zaten pek çoğu şey diyor, felsefe olmasa da olur. Öyle bir tane vardı. Öyle birçokları vardı. Yani bunu söyleyenler şeyler. Türkiye'de bir şey olarak, önemli olarak, eski felsefeci olarak kabul eden şeyler. Tipler. Felsefe işte, olmasa da olur falan. Yani insanların modalara yenik düştüklerini biliyoruz ve pozitivizmin akademik küçük genel, yani büyük ölçüde ona bağlı. Bütün Avrupa'da, özellikle Anglo-Sakson kültüründe.
Bence bizim bütün eğitim sistemimizde pozitiviz görüş üzerindedir.
Çünkü yani pozitivizm bilginin ilk yolu ya da deneyimcilik. Önemli olan orada kalmamak. Yani Kepler'de Mars'ın yörüngesini ölçtü. Yani gözledi, teleskop ile gözledi, şu noktada dedi koordinatlar, ertesi gece gözledi, buraya gelmiş dedi, ertesi gece bir daha gözledi ve bu görgü yöntem. Ve oradan çıkardı o yörünge yasalarını. Bunda bir yanlışlık yok, bir kötülük de yok. Dik üçgenin bağıntısını da önce ölçerek buluyoruz ya da kuğuların beyaz olduğunu gözlemleyerek biliyoruz. Yani yanlış olan şey o aşamanın ötesinin olanaksızlığını ileri sürmek. Yani deneyim yöntemi bilgi vermiyor. O zaman bilgiyi nereden türeteceğiz, nasıl türeteceğiz? Onu düşünmemiz gerekiyor. Kant ya da görgücüler baştan diyorlar ki insan sınırlıdır, insan sefil bir varlıktır. Hegel şey diyor, Kant'ın felsefesine göre insana saman ve küspe salık verilmelidir. Ne demek bu?
Hayvanlar
farkı yok insanın. Hegel de aynı şekilde şey, sık sık insanı hayvanlara giren şeyi düşünmedir diyor. Yani
yani boş ilaç, ondan sonra dogmatizm, ondan sonra pozitivizm, ondan sonra başka bir şey atlamamız gerekiyor noktasına
çıktı. Yani insanı cehaletinden, bilgisizliğinden dolayı yargılamak, kınamak yerine bunlar bilmenin aşamaları. Çünkü yani 5000 yıl önce, 4000 yıl önce, 3000 yıl önce aynı insanlık, aynı homo sapiens ne kadar ıvır zıvıra inanıyordu. Bugün yine insanlığın %95'i şey içinde yaşıyor. Yani aldanma içinde yaşıyor, yanılsama içinde yaşıyor. Belki de %98'i, %99'u.
Ya şu yaşıma kadar olan kimisi inancı bu şey yaptınız dediğim.
Güzel.
Yani.
Bu değişimin ilk koşu.
Bu sınırlarımı zorlamak istedim yani.
Evet.
Çünkü tek şey hiçbir şey bilmediğimdir noktasına geldik yani.
Evet, tanıtlama olmadıkça ve o tanıtlama, ussal tanıtlama, gerçek tanıtlama olmadıkça bilgi olanaksız. Bilgi olanaklı mı değil mi? Konu felsefeciler arasında bir ayrım noktası bu. Bazıları insan bilemez diyorlar. Klasikler, Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel, Descartes, Spinoza, bunlar insanın bilgiye yetenekli olduğunu, bilebileceğini söylüyorlar ve buna aynı zamanda şey de katılıyor, eski ait de katılıyor. Evet, Genesis, anlattım o meyve konusu, yani meyveyi yediği zaman Havva, arkadan bir ses, ne diyor? Artık bizlerden biri gibi oldu, yani bilen tanrılar gibi oldu diyor insan. Şimdi bu din, dinin miti ve mitte bir gerçeklik anlatılıyor. Dedik ya, mit şey değil, vakumda gelişmiyor. Mitin anlatmak istediği bir şey var, bir içerik var, bir ustalık var. Doğru olabilir ya da ilgili olabilir ya da doğrulukla ilgisi olmayabilir ama bir şey olabilir, başka bir şey. Bu mit akılsız bir mit değil. Kant'tan daha iyi. Yani insanın bilgiye yetenekli olduğunu söyleyen mit bütün pozitivizmden, bütün Kant'tan daha iyi. Bu mitin değerini değil, ötekilerin değersizliğini gösteriyor. Bizim mite ihtiyacımız yok mu? Bildiğini kabul etmek için. Ama pozitivistler mitin de altına düşüyorlar. Mitin de gerisine düşüyorlar. Ve de bu felsefelerinden görülüyor. Ben geçenlerde Carnap'ın şeyine baktım, ona daha sonra değiniriz. Onlar şeyi reddediyorlar, kavramları falan. Ve sintaksla ve semantikle gerçeği nasıl bulacaklarını falan şey yapıyorlar, araştırıyorlar. Sintaksla ve semantikle. Dil felsefesi denen şeyle. Dil analiziyle, dil çözümlemesiyle felsefi sorunları çözeceklerini söylüyorlar. Bunu söylüyorlar. Yani bu mitten daha iyidir dersek bilmiyorum. Yani mit çok daha şey, gerçekçi. Ya bunlar bizim eğer pozitivizm ayakta kaldıysa, hala popülerse bu şeye bağlı. Büyük ölçüde bilgisizliğe bağlı. Yani insanlar doğal bilinç revize ediyor bir takım şeyleri. Düzeltiyor, değiştiriyor ve o kabul edebileceği ya da tolere edebileceği şekle sokuyor. Ve pozitivizm de onlar, Marksizm de öyle. Yani bir ideoloji de. İdeoloji kendini çirkin olarak gösterse bile doğal bilinç ona izin vermiyor ve onu iyileştiriyor, güzelleştiriyor, soylulaştırıyor, yükseltiyor ve o zaman kabul edebiliyoruz. O zaman yani klasik felsefenin pozitivizmle ya da görgücülükle yöntem olarak arasında hiçbir şey yok, benzerlik yok. Bilimin yöntemi görgül olmak zorunda. Yani o herhalde doğru. Geometrik teoremler de önce ölçülerek ortaya çıkıyorlar, teorem olarak. Teoremler önemli demek teorem. Onun tanıtlanması gerekiyor. O tanıtlama olduğu zaman o bilgiye dönüşüyor. Artık ondan sonra o dokunulacak bir şey değil. Ama Kepler'in ya da işte başka şeylerin doğa yasalarının görgül temelli olan doğa yasalarının bilgiye dönüştürülmesi için neler gerekiyor? O da doğa felsefesinin işi ve Hegel'den bu yana doğa felsefesini yapmaya kalkışan pek olmadı. Onun yerine bilim felsefesi dedikleri şeyi yaptılar. Orada da bilginin olanaksızlığını ve işte dil çözümlemesiyle işlerin nasıl idare edilebileceğini şey yaptılar, öğrettiler. Ve hiçbir işe yaramadı. Yani Batı'da 100 yıl boyunca o Russell'lar, Wittgenstein'lar, işte Moore'lar, Austin'ler, Quine'lar falan bunlar şey yaptılar, bir tür afyon, asıl o Marx'ın sözünü ettiği afyon orada işledi. Onu göremiyorlar henüz. Belki bir süre sonra görecekler.
Peki bilim felsefesi, umarım doğa felsefesi tümden gelir, incelerdiğinde
Doğa felsefesi şunu yapacak. Değiştir meyayı aldığı zaman örneğin bu gölgeli bir, gölgeli temelli bir tüme varım olarak yani onun o kavramların kendi aralarındaki bağlantıyı gösterecek. Zorunlu olduğunu gösterecek. Dedim ya devletin genel istenç, ulusal istenç olduğunu göstermek nasıl bir mantık işlemi gerektiriyorsa değiştir meyayı ya da genel olarak doğa yasasını tanıtlamak da onun kavramsal bağlantılarını göstermekten başka bir şey değil. Yani o oradaki kavramların yerine sayıları geçirip, ölçmeleri geçirip, bak işte eşittir demek yeterli değil.
Bu mesela şey, hidrojenle oksijeni birleştirirse aşık o evet, su elde ettiğimiz zaman diyelim. Peki ya. Yani bu bir fenomen mi, bir deneyim?
O bir fenomen.
Yani bunun şimdi buna inanmamak gibi bir şeyi veyahut da bu bilgi değildir gibi bir şeyi nasıl söyleyeceğiz?
Çünkü orada şey yok, ulusal tanıtlama yok. Aynı bir sefer üçgeninde olduğu gibi.
Ama çok iki kere iki dört gibi bir şey gözüküyor.
Ki fark etmez.
Yani iki hidrojen atomuydu, bir oksijeni birleştirdi.
Kanıtlanamıyor mu?
Bu kanıtlanamaz mı yani su oluyor?
Şimdi
veya
bize ne gösteriyor kimyada? Birisi eksi bir, öteki de eksi iki değerli olduğu, artı iki değerli olduğu için oksijende şey var, iki elektron için yer var. Değil mi? O zaman iki hidrojenin, daha doğrusu iki elektron fazlası var oksijenin yörünge dizilişinde. O elektronları şeylere ödünç verebilir, hidrojen atomlarına. Onları ikiye besler ve dolayısıyla bu bize söylenen şey, şu ana kadar kimyanın söyleyebildiği tanıtlama bu. Ama bu bir tanıtlama olmaktan çok nicel bir bağlantı gibi görünüyor ve bu da şey, kendisi de deneyime dayanıyor. Yani oradaki tanıtlamanın, bugün bilim bunları yapamayabilir. Yani bunlar belki 50 sene, 100 sene sonrasının şeyiyle, daha derin bilgisiyle.
O da sonuçta fenomen değil mi?
O da fenomen.
H2O'nun su oluşturması bir fenomen mi? Bilgiye ulaşmamış bir şey mi?
Şimdi kimya konusundaki bilgimiz, yani onu sorgularsak, çünkü orada da bir hipotez, atom yapısı bilinmiyor. Atom yapısı, yani kimse atoma şey diyor, işte top gibi, ortada şey var, çekirdek var, büyük bir boşluktan sonra elektronlar dönüyor falan. Başka modeller de var. Yani bu model henüz model şey demek değil, gerçek demek değil. Demek görgül bilginin, felsefe, klasik felsefe, görgül bilginin işe yaramaz olduğunu söylemiyor. Tanıtlamaya gerek var diyor. Yani bu bilgi çalışıyor. Görgül bilgi çalışıyor. Büyük olasılıkla çalışıyor. Eğer gerçekten Pisagoras'ın teoremi, onu Sümerler de kullandılar, Mısırlar da kullandılar, Babil de kullandılar, herkes Yunanlar da kullandılar ama ve ona göre yaptıkları mimari yapıtlar, şeyler, tapınaklar falan çökmedi. Yani o bilgi şey değil, işe yaramaz bir şey değil, yararlı ve pragmatizm şeyle ilgilenmiyor zaten, tanıtlamayla falan ilgilenmiyor. Pragmatizm sonuç almakla, yarar ya da yararcılık yararlı olmasıyla ilgileniyor. Yararlıysa gerçektir diyor. Davetçisi beni ilgilendirmez. Yararcılığın, utilitarianizmin şeyi bu, mantığı bu. Pragmatizmin de şeyi bu. Önem verdiği şey, pratik durum. Ve tanıtlama bilime kalıyor, arı bilime kalıyor, kuramsal bilime. Felsefe pragmatik açısından en gereksiz şeyle ilgileniyor. Yani ne anlamı var diyor pragmatik? Sen PHTMA'yı niye tanımlıyorsun ki diyor, bu işliyor. 1000 tane deneyim, 100.000 tane deneyim bana bunun işlediğini gösterdi. Milyon tane üçgende Pisagoras'a şey gösterdi. Onun o bağlantının hep aynı çıktığını gösterdi, değil mi? Yani tanıtlama öyle şey değil. Pragmatik eğilime doyum ve yanıt ve onun bir gereksinimi değil pragmatizmin. Dolayısıyla kimya yasaları ya da fizik yasaları ya da atom altı fiziğin yasaları ya da ne olursa olsun biyoloji yasaları, bunlar yasalar olarak gerçekten kendilerini yasal olarak aklamak durumunda yasalar, o zaman aynı Pisagoras'ın yaptığı gibi tanıtlamadan o felsefenin işi. Yani felsefe görgül bilgiyi alıyor, onu ussal bilgiye çeviriyor. Bunun felsefenin bunu yapıp yapmaması şu an önemli değil. Yani o şey zor bir iş ve onun için en azından şeyin de gerecin de hazır olması gerekir. Yani şu an çok daha iyi Hegel'in gününde gününden ama o konuda fazla şey yok, çalışma yok. Yani şeyi görebiliyoruz, işte görelilik kuramını falan ya da daha çok kuramlardaki irrasyonel parçaları görebiliyoruz. Onları görmemiz bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Ama doğa felsefesi bekliyor. Yani felsefe aşağı yukarı Hegel'in ölümünden sonra hemen sonra bir irrasyonalizm eğilimine girdi. Schopenhauer'lar ondan sonra işte onlar yani Hegel'in bir gençlik arkadaşı var, Schelling. O pozitivist eğilim kazandı ve onu Hegel'in nötralize... Yani Hus korkutucu bir şey. Çünkü işin gerçeğini gösteriyor insanlara ve işin gerçeğini görmesi insanları belki de şey, onu erken görüyor, erken olduğunu düşünüyorlar ya da bir şekilde insanları kaygılandırıyor rasyonalizm. Ve onu korkulacak bir şekilde getirip o şekilde bir yerde uzak tutuyorlar şeyden, akademiden ve genel kültürden. Yani bu şey, insanların her şeyi bilmeleri bu düzen için şey değil, hayırlı değil. Eğer gerçekten her şeyi bilirlerse bu insanlar bu düzen reddedilir. Bu yaşama tarzı, bu sömürü, bilmem barbarlık, şiddet falan bütün bunlar ortadan kalkar ve düzen bunun da olması şey kaçınılmaz ama Hegel de öyle düşünüyor. Bunlar aşamalı olarak olacak şeyler. Yani İsveç ve Uganda'nın durumu bir değil ama Uganda da İsveç'in durumuna gelebilir. Ama bir anda Uganda'ya İsveç'in kültürünü, yasalarını, göreneklerini falan uygulamaya işlemez orada. Yani Ugandalıların ona yetişmeleri gerekir, hazırlanmaları gerekir. Aşamalı geç. Doğa felsefesinin yapması gereken şey, ondan beklenen şey o. O doğa yasalarının şeyini, zorunluluğunu göstermek.
Doğa yasalarının zorunluluğunda insanın tinin gelişmesi var mı?
Hayır. Ama doğayı bilen insan ve
tin felsefesi.
Yani geometriyi bilen kültürler ve bilmeyen kültürler arasında bir fark varsa. Çünkü iki kültür de geometriyi kullanıyor, ondan yararlanıyor. Çinliler de, Hintliler de geometrik tapınaklar yapıyorlar, yapılar yapıyorlar ama Yunanlılar geometrinin bilimini üretmişler, Hintliler üretmemişler. Aradaki şey o, fark o. O fark ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor mu? Eğer bilgi, Hegel'in saltık tim dediği alanın, yani değerler alanının bir koşulu bileşeni ise Yunanlar orada daha ilerideler. Yunanlar o değerler alanında daha öndeler. Ve bugün insanlar Batı'da en azından Yunan kültürüne hayran oluyorlar. Hint kültürüne değil. Çünkü o kültürün o yanı kalıcı bir değer taşıyor. Yani bugün de biz Yunan geometrisini öğreniyoruz. Bütün Ulu Bey'den Kepler'e kadar hepsi şeyi kullandılar. Yunan geometrisini kullandılar. O fizik yasaları, mekanik yasaları, Galileo'nun, Kepler'in, hatta Newton'un, onlar o Yunan geometrisi üzerine kuruldu ve o Yunan geometrisi olmasaydı neyin eksik olabileceğini tahmin edebiliriz. Tıp, Arap tıbbı çok gelişmişti ama Arap tıbbı Yunan tıbbı üzerine gelişti. Hipokrat üzerine gelişti, Galen üzerine gelişti ve o temel olmasaydı şeyi Japonya'da ya da Çin'de olduğu gibi, Hindistan'da olduğu gibi olacaktı. Yani iğneler mi iğneler falan. Onun da belki bir anlamı var ama tıp bilimi apayrı bir şey. Ve o şeye bağlı. Yunanlara borçluyuz onu. Güzel sanatı oraya borçluyuz. Yani böyle Hint heykelleri yapmıyoruz şeyde. Şey buraya gelmiş. Atlet, disk atan atlet.
Ne gelmiş?
Disk atan atlet. O sanat yapıtı. Güzel sanat yapıtı. Hintliler de yapıyorlar, Çinliler de yapıyorlar ama bir Hint heykeline bakın. Venüslerine bakın, acaba şeye benziyor mu? Yunan Venüsü'ne. Yani o bilgi Yunanların elde ettiği bir şey. Şimdi Batı'dan nefret edenler, Yunanlıları da Batı'ya sayıp nefret edenler bunu düşünmeliler. O bilimi, geometriyi, tıbbı, gök bilimi, o felsefeyi tabii hepsinden önce, güzel sanatları, politik şeyi, rasyonalizmi, onları Yunanlılardan gördük. Erdem'i orada gördük.
Abi Yunanlılar derken Giritlileri içinde kabul ediyorsun.
Yani klasik Yunanlılar.
Sanat deyince çünkü yani Girit daha...
Girit şeyde, o başlangıcıydı, o Minos. Evet, evet. Yani orası daha sonra çok... Girit'in de şeyleri var. Yani övülen yanları var. Ferhangiler olduğunu hatırlamıyoruz. Yani Plutark Rus'a da söz ediyor Giritlilerden. Pek çok
bir şeyden. Klasik Yunanların öncülü gibi bir.
Evet. Ve biz de o topraklara en yakın ülkeyiz şu anda. Yunanlarla birlikte.
En yakın değil. O toprak.
Evet işte. Şey.
Cendir. Coğrafya olarak.
O yüzden bizim yabancı kalmamız en olmayacak şey.
Evet.
Ya ama bugün bakıyoruz Yunanlılar da yabancı, Türkler de yabancı. Yani sadece Türkler de, Yunanlılar da bilmiyorlar kendi şeylerini. Yani bugünkü Yunanlılar o tini taşımıyorlar. Apayrı bir kültür, apayrı bir tin. Evet. Tanıtlamanın şeyi bu, önemi bu. Bunu düşünüp ona göre felsefenin anlamı konusunda takım sonuçlar çıkarabiliriz. Yani dediğim gibi felsefe pragmatik bir şey değil, fizik gibi değil, tıp gibi değil ya da pratik bir, yapılabilecek bir şey öğretmiyor. Ama bilgiyi öğretiyor ve bilgiyi herkes bilgi istemiyor.
Bilmekle lanetlenmek, bilmek farklı.
Ne?
Bilmekle lanetlenmek. Yani ne kadar çok bilgi, o kadar çok lanetlenmek.
Evet, yani bilgisizlerden o lanetleri önemsemenin hiç gereği yok. Onlar zaten değil mi? Nereden geliyor? Yani bilgi nefreti ya da o söz nereden geliyor? Değil mi yani?
Farkında mıdır? Orada herhalde başka bir şey.
Ha, olumlu anlamda, ironik anlamda mı söylüyor?
Evet. Yani farkındalıklar çok yüksek olursa hani insanın üzüleceği, acı çekeceği şey de çok fazla olur.
Aslında o bence biraz düşünmemiz gereken bir şey. Yani bilen insan daha mutsuz olur deniyor. Tam tersine. Yani bilen insan gerçekten biliyorsa boş şeyler değil, ıvır zıvır şeylerle doldurmamışsa kafasını, gerçekten bilgiyle doldurmuşsa acı çekmez. Yani insanın ussal bir varlık olduğunu, iyi bir varlık olduğunu ve güzeli anlayabilen bir varlık olduğunu bilen, öğrenen bir insan mutlu olmaya başlıyor. Acı çekmek ne kelime?
Ön yargımdır. Felsefecilerin genellikle mutsuz olduklarına dair.
Onlar felsefeci değiller. Öyle düşünebiliriz. Yani kafası bozulan her nihiliste felsefeci dersek o zaman doğru. Yani eğer Nietzsche'ye bakarak felsefecilerin üzerine bir... işte görgü yöntem burada yanılıyor. Yani tek tek örneklerden sonuçlar çıkarmak şey değil. Dedim, Nietzsche'nin felsefesi Hegel'in ya da Kant'ın felsefesinin yanına kolay kolay koyulabilecek bir şey değil. O yüzden Nietzsche'yi prototip olarak almak, Platon, Aristoteles bunlar şeyler. Acı çeken insanlar değiller. Kızıyorlar toplumlarına. Özellikle Platon çok kızıyor Yunan halkına. Çünkü aptal görüyor onları, bilgisiz görüyor. Ama o yüzden acı çektiğini ya da mutsuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani aslında halk bilmiyorum yani...
Çekmek duygusal bir şey. Biliyorsan, doğru biliyorsan belki o gereksiz duygusallıktan da uzaklaşıyorsun mu acaba? Çünkü bildikçe üzülüyoruz yani ama bu duygusal bir şey.
Görgül bilgiler mi üzüyor bizi yoksa kuramsal bilgiler mi? Yani görgül bilgi neyi bildikçe üzülüyoruz? Şimdi dünyanın yani dünyanın ya da insanın gerçeklerini öğrendiğimiz zaman bundan acı mı duyuyoruz? Yani insan moral olarak özünde iyiden yanaysa ve güzelden yanaysa estetik olarak bu acı verici olabilir mi?
Hayır, o acı verici olmaz. Ama hayat öyle güzel ve iyi gitmiyor yani.
O görgül realite. Tamam.
Her şey var yani.
O zaman o bilgi değil ama o fenomenal bilgi. Yani dünyanın bu kadar olanaklar yakınken hala açlık çekmesi, hala silahlanması falan bunlar şey, acı veren şeyler, üzen şeyler ama bu şeyimiz bu değildi, yani dediğimiz bu değildi. Bu görgül bilgi, fenomenal bilgi. Ayrıca şeyi de görebiliriz, tersini de görebiliriz. Dünya fenomenal olarak da iyileşiyor diyebiliriz. Gelir dağılımı konusunda insanlar bilinçleniyorlar. Silahsızlanma konusunda bilinçleniyorlar. Niye teslim olalım şeye, silahlanmacılara? Niye teslim olduğumuz ya da niye onların bizi yenmek zorunda olduklarını düşünelim? Yani usun kaybedeceğini nereden biliyoruz? Usun kazanacağını bilmek beni mutlu ediyor. Ve bir insan unsuzluk içinde herhalde daha etkili çalışamaz. Öyle mi? Yani o kötümserlik, karamsarlık, irrasyonalizme ait bir şey. Schopenhauer'a ait bir şey. Hegel'e ya da Platon'a değil. Ve onu anlamak o kadar güçlü değil gibi görünüyor.
Evet.
Yoruldum galiba. bakalım. Şeyler, bir şey dedin az önce, o olacak mı?
Sen usta mı?